Ayrım 24. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı topuz. Sayfa 299. Joyce münevveri kaçırıyor. Nazım münevverden çoktan umudunu kesmiş ve yeni bir yaşam düzeni kurmuştu. Zaman zaman onunla mektuplaşıyor ama Vera'yı hiç anlatmıyordu. Vera ile evlendiğini ona nasıl anlatabilirdi ki? Nazım 1958'de Stockholm'de toplanan barış konferansında tanıştığı İtalyan delege Joyce Lussu'ya münevverin acıklı durumunu anlatmıştı. O da münevveri kaçırmayı aklına koymuştu. Bu hiç de kolay bir iş değildi. Ama Joyce bütün engelleri aşarak kafasına koyduğu şeyi yapan inatçı bir kadındı. 1912 doğumluydu. 10 yaşındayken ailesi faşistlerden kaçıp İsviçre'ye sığınmıştı. Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nde felsefe okumuş, sonra İtalya'ya giderek bir yeraltı örgütüne katılmıştı. Evliydi ve bir çocuğu vardı. Kocası da antifaşist bir aydındı. Birlikte çalıştılar. Sonra eşi politikaya atıldı. Joyce da uluslararası barış örgütlerinde görev aldı. Çok güzel ve zarif bir kadındı. Nazım'a Stockholm'de, "Aileni kaçıracağım. Eşini ve oğlunu sana getireceğim. Eğer yeraltı örgütleri bana yardım edebilirse çok iyi olur ama kimden yardım isteyeceğim? Bilmiyorum," demişti. Nazım da "büyük riske giriyorsun" diye yanıt vermişti. Ancak aslında Nazım'ın kendisi riske girecekti. Joyce bir süre sonra İstanbul'a giderek Münevver'e ulaştı. Münevver çok heyecanlandı. En büyük güçlük polisleri görünmeden İstanbul'dan İzmir'e ulaşmak ve oradan da denize açılmaktı. İş bununla da bitmiyordu. İzmir'den denize hangi tekneyle açılacaklardı? Böyle bir tekne nereden bulunurdu? Varsayalım ki tekneyi buldular, Yunan kıyılarına pasaportsuz nasıl çıkacaklardı? Orada da albaylar cuntası vardı. Peki ellerinde pasaport olmadan Yunanistan'dan nereye gidebilirlerdi? Bunun da çaresini buldular. Münevver'in de Nazım'ın da büyük dedeleri Polonyalı Borjenski'ydi. Nazım buna dayanarak belki de Münevver'e Polonya pasaportu alabilirdi. Joyce İtalya'ya döndükten sonra ilk önce tekne işini çözmeye çalıştı. Sardinyalı bir arkadaşı kendisinin çok zengin bir iş adamını tanıdığını söyledi. O iş adamı belki böyle bir şey yardımcı olabilirdi. Joyce hemen o adamı bulup kendisiyle görüştü. Ona büyük bir coşkuyla Nazım'ın şiirlerini okudu. İş adamı bundan çok etkilendi ve bu işe aklı yattı. Onun için böyle bir olay yaşanmaya değer bir macera olacaktı. Sardinyalı iş adamı Triton modeli teknesine atladı, yanına oğlunu da aldı, Joyce da oğluyla birlikte Yunanistan'a gitti. Pire'de buluştular. Bir de kaptanları vardı. Milanoğlu karı koca, iki çocuklu görkemli bir aile görünümündeydi. Sanki Doğu Akdeniz kıyılarındaki arkeolojik zenginlikleri gezmeye hazırlanıyorlardı. Ertesi gün Sakız Adası'na vardılar. Sardinyalı patron, polislere ve gümrükçilere çöp tenekesine bakar gibi bakıyordu. Adanın en büyük oteline indiler. Adam iyi bir şampanya ve havyarlı kanepeler ısmarladı. Herkes kendisine büyük saygıyla davranıyordu. Ertesi sabah limandan ayrıldılar. Bir süre sonra denizde bir fırtına patlak verdi. 8 saat denizde sallandıktan sonra İzmir limanına gelebildiler. Meğer liman askeri bölgeymiş. Polisler onlara kök söktürdü. Sardinyalı patronun morali bozulmuştu. Birincisiye dönelim diye tutturdu. Ama Joyce kararlıydı, yılmadı. Sonunda şöyle bir formül buldular. Joyce İzmir'den uçakla İstanbul'a gidecek. Orada Münevver'i bulup vapurla Ayvalık'a götürecek. Sardinyalı dostla orada buluşacaklar. Sonra da denize açılacaklardı. Kararlaştırdıkları gibi yaptılar. Joyce İstanbul'da Münevver'i buldu. Münevver de Renan'ı ve Mehmet'i alarak evden kaçtı. İyi de Ayvalık'a nasıl gideceklerdi? Sorup soruşturdular. Tek çare İstanbul'dan motorla Bandırma'ya gitmek, oradan trenle Balıkesir'e, Balıkesir'den de bir arabayla Ayvalık'a ulaşmaktı. Joyce, Münevver, kızı Renan ve oğlu Mehmet, binbir macerayla polislere takılmadan birkaç gün sonra Ayvalık'a vardılar. Joyce bir de baktı ki Sardinyalı arkadaşı rıhtımdaki merakları teknesine bindirerek tura çıkartıyor, bedava turistik geziler düzenliyor. Ayvalık'tan uzaklaşmak için bundan daha güzel bir yol olamazdı. Joyce, Münevver ve çocuklar kıyıda tura çıkar gibi tekneyi atladılar ve tekne rıhtımdan uzaklaştı. Artık selamete kavuştuklarına inanıyorlardı ama hiç de öyle olmadı. Gece yarısı büyük bir gümbürtüyle yerlerinden fırladılar. Tekne kayalara çarpmış, motor durmuş ve tekne su almaya başlamıştı. Kovalarla suyu boşaltmaya kalktılar. Uğraş uğraş, su boşalır gibi değildi. Yarı bellerine kadar suya gömüldüler. Başladılar her dilde imdat, imdat diye bağırmaya. Kim duyacak seslerini? Denizin ortasında yok olup gidecekler. Neyse, bir süre sonra bir Yunan gemisi imdada yetişti. Tekneyi denizin ortasına bıraktılar. Gemideki denizciler yolcuların hepsini güverteye alıp Midilli'ye götürdüler. Orada da Yunan polisi pasaport istemez mi? Münevver bütün kağıtlarının denizde kaybolduğunu söyledi. Polisler buna inandılar. Onlara Atina'ya gitmek için geçici birer belge verdiler. Hep birlikte atladılar bir uçağa ve Atina'ya vardılar. Münevver oradan Nazım'a telefon ederek ne yapacağını sordu. Nazım şaşkınlık içindeydi. Bu hiç beklemediği bir olaydı. Ama ona, gelme, ben burada evliyim diyemedi. Sen orada bekle, ben Polonyalılardan senin için pasaport isterim, oraya gelirsiniz, buluşuruz, dedi. Münevver ve Joyce, heyecanla Atina'daki Polonya elçiliğinde pasaportun gelmesini beklemeye başladılar. Her gün elçiliğe başvuruyorlardı. Bir süre sonra konsolosluk sekreteri, yoldaş Andaç'ın pasaportu geldi deyince Münevver de Joyce da sevinç çığlıkları attılar. Münevver'in kızlık soyadı Andaç'tı. Sardinyalı fedakar dost ve Joyce huzura kavuşmuşlardı. Onlar Münevver'i ve çocuklarını Atina'da bırakarak uçakla geriye döndüler. Münevver de çocuklarıyla uçakla Varşova'ya yollandı. Ya ondan sonrası? Nazım, Joyce'un Münevver'i kaçırarak Atina'ya getirdiğini Moskova'da öğrendi. Büyük bir telaşa kapıldı. Bu sorunu kiminle paylaşabilirdi? Konuyu konuşabileceği tek dostu Zekeriya Bey, o günlerde Moskova'da bir hastanede yatıyordu. Nazım hemen hastaneye giderek dostunu buldu. Zekeriya, dedi. Felaket, Münevver geliyor. Ne yapacağız? Aman yahu, nasıl olur? Onları bir İtalyan kadın dostum tekneyle kaçırmış. Münevver, Renan ve Mehmet şimdi Atina'dalar. Peki şimdi ne yapacaksın? Evli olduğunu unutma. Rezalet. Münevver'i Moskova'ya getiremem. Evime alamam. İki karılı bir erkek gibi yaşayamam. Varşova'ya gidip Polonyalıların yardımını isteyeceğim. Polonyalılar beni severler. Münevver de Kont Bojenski'nin torunu olduğuna göre biraz Polonyalı sayılır. Münevver'i Varşova'ya getireceğim. Peki Münevver orada ne yapacak? Neyle geçinecek? Oraya yerleşmesi için elimden geleni yaparım. Herhalde onu yâderler de yokluk içinde bırakmayacağım. Orada Münevver'e bir iş arayacağım. Nazım ertesi gün Varşova'ya gitti. Kendi durumunu Münevver'e nasıl anlatacaktı? Kahroluyordu. Vera da Münevver'in oraya gelişinden hiç hoşlanmamıştı. Onun Moskova'ya gelmesine kesinlikle karşıydı. Münevver'e veda. Nazım, Varşova'da Münevver'i bir otelin lobisinde buldu. Gergin bir havada birbirleriyle kucaklaştılar. Nazım, Mehmet'i bağrına basarak, ''Koca adam olmuşsun, ne kadar da büyümüşsün.'' dedi. Münevver, Nazım'ın bu soğuk ve sevgisiz davranışı karşısında buz gibi oldu. Nazım'dan asla böyle bir davranış beklemiyordu. 10 yıllık ayrılıktan sonra Nazım onları böyle mi karşılayacaktı? İkisinin de içinden konuşmak gelmiyordu. Nazım, heyecansız bir sesle, ''Anlat Münevver, nasıl kaçtınız, çok zor oldu mu?'' diye sordu. Doğrusu Joyce'dan böyle bir fedakarlığı hiç beklemiyordum. Münevver kendini zorlayarak kaçış macerasını kesik kesik sözlerle anlattı. Nazım'ın gözleri artık eskisi gibi parlamıyordu. Bir süre önce İstanbul'dan kendisine gönderilen bir mektupta Münevver hakkında yazılanların etkisinden kurtulmuş değildi. Ama o konuyu hiç açmak istemedi. Suçluluk kompleksi içindeydi. İkisinin de yüzlerinde eski mutluluklarından en ufak bir iz yoktu. Yapay gülümsemelerle birbirlerine bakıyorlardı. Münevver kaçıp geldiğine pişman olmuş gibiydi. Bir süre sustular. Bu sessizlik fırtınadan önceki bunaltıcı bir havaya benziyordu. Bir süre sonra Nazım bu sessizliği bozarak, ''Münevver, sana her şeyi anlatmak zorundayım. Bunu senden gizleyemem.'' dedi. ''Ne oldu Nazım, bir şey mi var? Biz her şeyden önce seninle çok iyi arkadaş değil miyiz? Anlat, seni dinliyorum.'' ''Münevver, ben evlendim.'' Münevver bir anda yıkıldı. Boğulur gibiydi. Göğsü sıkışıyor, boğazı tıkanıyordu. Sanki bütün her şey üzerine gelir gibiydi. Gözleri kararıyor, başı dönüyordu. Böyle bir olayla karşılaşabileceğini asla düşünmemişti. Mehmet 10 yaşına gelmişti ama bu konuşmaları anlamakta güçlük çekiyordu. Nazım oğlunu yeniden kucakladı. ''Seni hiç yalnız bırakmayacağım.'' dedi. Münevver hıçkırı hıçkırı ağlıyordu. Nazım, Münevver'in Leipzig'teki bizim radyoda çalışmasının doğru olacağını düşünüyordu. Sonra bundan vazgeçti. Onu parti işlerine bulaştırmak istemedi. Kendisi de sık sık Leipzig'e gidip geldiği için orada karşılaşacaklar ve bir takım sorunlar ortaya çıkacaktı. Vera da bundan hiç hoşlanmayacaktı. En iyisi Münevver'in Varşova'da kalmasıydı. Borjenski'nin torunu olarak orada kolayca bir iş bulabilirdi. Nazım, Münevver'i artık yaşlanmış buluyordu. Acılar içinde geçen 10 yıl Münevver'i elbette çok yıpratmıştı. Onu bir hayli genç olan Vera ile karşılaştırdığı zaman Münevver puan getiriyordu. Birbirlerine söyleyecek sözleri kalmamıştı. Nazım onları otele yerleştirdikten sonra kederli bir havada Varşova'dan ayrıldı. Kısa bir süre sonra Varşova'ya dönerek Münevver'i gördü. Ama ayrı bir otelde kaldı. Daha sonra biri yerlerden borç bularak Münevvere, orada bir ev satın aldı ve ona Doğu Dilleri Enstitüsü'nde bir iş buldu. Bu son görüşmeleri oldu. Ayrılırken onları son bir kez kucakladı. Bir daha birbirlerini göremediler. Nazım, Münevver sorununu kendine göre çözmüş oluyordu. Artık yalnız yazı ve şiirle ilgili uğraşıyordu. Yaşamı düzene girmişti. İşte o günlerde Pravda gazetesi Nazım'dan Yesenin'le ilgili bir yazı istedi. Yesenin, Nazım'ın sevdiği bir yazardı. Stalin döneminde gözden düşmüş, unutulmuş ve ölmüştü. Nazım onun hakkında sevgi ve saygı dolu bir yazı yazdı. Yazı şöyle sona eriyordu. Büyük tiyatro adamı Meyerhold için de ileride böyle bir yazı yazmayı düşünüyorum. Nazım nasıl Meyerhold'un adını anabiliyordu? Gazetenin yöneticileri bu sözden hiç hoşlanmadılar ve son cümleyi yazıdan çıkardılar. Nazım yazısının sansüre uğrayacağını hiç düşünmemiş ve yazının bir kopyasını Abidin'e yollamıştı. Abidin bu yazıyı Komünist Partisi'nin organı Humanite'ye verdi, onlar da derhal bastılar. Sovyetlerin Paris Büyükelçiliğindeki yetkililer bu yazıyı okuyunca telaşa kapıldılar. Humanite'de nasıl böyle bir yazı çıkabilirdi? Olayı hemen Moskova'ya bildirdiler. Pravda'nın başında devlet başkanı Kuruçev'in damadı Avcı Bey vardı. Yazıyı o sansür etmişti. Avcı Bey hırsından deliye döndü. Sansür ettiği bir cümle nasıl olur da Paris'te yayınlanabilirdi? Hem de Fransız Komünist Partisi'nin organı olan Humanite'de. Avcı Bey hemen telefona sarılarak, "Siz bizden izin almadan kapitalist ülkelere buradan nasıl yazı gönderebilirsiniz?" diye haykırdı. "Unutmayın ki siz bu ülkede bir yabancısınız. Yarın yolda bir kazaya kurban gidebilirsiniz." Nazım hiç böyle bir azarlanma beklemiyordu. Bu apaçık bir tehditti. Demek Avcı Bey Nazım'ı ölümle tehdit ediyordu. Nazım hemen kendini toparlayarak, "Evet, böyle bir şey olabilir. Ben ölürüm ama adım kalır. Sizden hiçbir şey kalacağını sanmıyorum," dedi. Avcı Bey çılgına dönmüştü. Hırsla telefonu kapattı. Nazım sorununu mutlaka çözmesi gerekiyordu. Nazım da hızını alamamıştı. Bu durumda ne yapabilirdi? Uzun uzun düşündükten sonra olayı devlet başkanı Kuruşev'e anlatmaya karar verdi. Ona ulaşmak kolay değildi ama Nazım da Sovyetler Birliği'nde saygınlığı olan bir şairdi. Özel kalem onun konuşma isteğini geri çeviremezdi. Telefonu Kuruşev'e bağladılar. Nazım olayı ayrıntılarıyla kendisine anlattı. Kuruşev iş başına geldikten sonra Stalin'in bir zamanlar putlaştırılmış olmasına karşı çıkmış ve eski dönemde yapılan bütün baskılara karşı savaşacağını ilan etmişti. Popüler bir kişiliği vardı. Nazım'ı büyük bir anlayışla dinledikten sonra, "Siz nasıl yabancı olursunuz?" dedi. "Burası sizin ikinci vatanınız değil mi?" "Evet, son gelişimde Türk vatandaşlığından çıkarılmıştım. Bana Sovyet pasaportu vermediler, ben de Polonya pasaportu aldım." "Olmaz öyle şey. Hemen bir dilekçe yazın, Sovyet pasaportunu alacaksınız." Nazım bunun üzerine 7 Aralık 1961'de Kuruşev'e şu mektubu yolladı. "Değerli Nikita Sergeyevich." "Değerli Nikita Sergeyevich, 19 yaşımdan beri sadece yüreğim ve beynimle değil, bütün hayatımla Sovyetler Birliği ile ilişki içindeydim. Bolşevik Partisi'ne ilk kez 1923 yılında Moskova'da girdim. Daha sonra 1924 yılında yine Moskova'da Türkiye Komünist Partisi'ne katıldım. 1920 yılı başlarında Moskova Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'ni bitirdim ve parti çalışmaları için Türkiye'ye gittim. 1925 sonunda yeraltı çalışmalarım sırasında Ankara'da gıyabımda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldım. Yeniden Moskova'ya döndüm. 1928'de de parti çalışmaları için Türkiye'ye gittim. 1950 yılına kadar tam 17 yıl hapiste yattım. Aslında 56 yıla mahkumdum. Başta Sovyet vatandaşları olmak üzere dünyanın pek çok yerinden ilerici insanların girişimi sayesinde hapisten kurtuldum. Mutlu komünist şairlerinden biriyim. Ekim devriminin 5. yıl kutlamalarında Moskova'da bulundum, şiir yazdım. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin 22. yıl kutlamalarına katıldım ve yine şiir yazdım. 10 yıldır Moskova'da yaşıyorum. Ailem burada, tüm Sovyet halkı gibi Sovyet yaşamıyla dopdoluyum. Bana yardım edin sevgili Nikita Sergeyevich. Sovyet vatandaşı olmak istiyorum. Tüm iyi dileklerim ve saygılarımla Nazım Hikmet." Telgrafın hemen ardından Nazım Sovyet pasaportuna kavuştu. Ama Avcı Bey bu telefon olayını hiç unutmadı. Kahire, Moskova, Prag, Berlin. Pasaport sorunu böylece çözüldükten sonra Nazım, 1962 Şubat'ında Asya-Afrika Yazarlar Birliği'nin kongresine katılmak üzere Kahire'ye gitti. Sağlık durumu ne olursa olsun bu çeşit toplantılara katılmak onu çok mutlu ediyordu. Kahire'ye gitmeden önce şu şiiri yazmıştı. Kardeşler, bakmayın sarı saçlı olduğuma, ben Asyalıyım. Bakmayın mavi gözlü olduğuma, ben Afrikalıyım. Kahire'den aldım, hep bildiği dükkanları, insanları, giysileri, gelenekleri buldu. Araplarla konuşurken çoğu zaman bildiği sözcükler duyuyor ve onları anlamaktan zevk alıyordu. Kongrede onu tanıyan, şiirlerini okumuş olan yüzlerce delegeyle karşılaştı. Onu el üstünde taşıdılar. Ama Çinlilerin davranışı hiç de öyle olmadı. Çünkü o dönemde Çin'in Sovyetlerle arası açıktı. Nazım'ın Kahire'ye Türk pasaportu taşımadan geldiğini öğrenince, onun Türk delegesi sayılamayacağını öne sürdüler. Yani Çinliler, Nazım'ın Türk olmasına itiraz ediyorlardı. Böyle bir sav Nazım'ı deliye döndürdü. Kongrede söz alarak, ateşli bir konuşmayla kimsenin onun Türk kimliğine karşı çıkamayacağını haykırdı. Bu konuşma dakikalarca alkışlandı ve Nazım ilk toplantıda divan başkanlığına seçildi. Kongrenin toplandığı günlerde Sovyetler Birliği'nden gelen bir opera topluluğu, Nazım'ın Ferhat ile Şirin'den esinlenerek yazdığı bir aşk masalını sahneye koydu. Oyun çok başarılıydı. Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır da oyunu izlemişti. Nazım'la özel olarak görüşerek ondan kültür işlerine yardımcı olması için yeniden Kahire'ye gelmesini istedi. Kahire'den sonra Nazım Vera ile Moskova'ya döndü. Kışı orada yine türlü etkinlikler içinde geçirdi. Sonra Praga, oradan Berlin'e gitti. Bu arada Nazım şiir yazmayı sürdürüyordu ancak şiirlerine sanki her an ölümü bekleyen bir duygu hakimdi. Ama o gittikten sonra çocukların yeni bir dünyaya atılacaklarına inanıyor ve Mayıs ayında şöyle diyordu. Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Nazım, Haziran'da Moskova'ya döndü. Eline bir Ankara gazetesi tutuşturdular. Gazetede Nazım'la ilgili bir yazı vardı. Nazım, ondan esinlenerek şu şiiri yazdı. Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet. Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan seversiniz, siz yurt seversiniz. Ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan, çiftliklerinizse, kasalarınızın ve defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan, soğuktan it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan. Vatan, tırnaklarıysa ağlarınızın. Vatan, mızraklı ilmihalse, vatan polis çopuysa. Ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan. Vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kopmuş karanlığımızdan, ben vatan hainiyim. Kasım'da Nazım yine Vera'yı yanına alarak dinlenmek için İtalya'ya gitti. Milano, Floransa, Roma. Sonra da Verelini Paris. Yine Quartier, Latin, yine Saint-Germain bulvarı, yine Notre-Dame Katedrali, kitap evleri, aydınların gittikleri kahveler, Aragon'la, Elsa Triole ile, Picasso ile buluşmalar, Yaşar Kemal ile, Abidinlerle geç saatlere kadar sohbetler, daha bir yığın ilerici insanla uzun uzun tartışmalar. Nazım, Paris'e bir türlü doyamıyordu ama asla oraya yerleşmek niyetinde değildi. Onun vatanı Türkiye, sonra da Sovyetler Birliği'ydi. Ocak başlarında Moskova'ya döndüler. Aradan bir ay geçti, Nazım bu kez de Asya-Afrika Yazarlar Birliği'nin kongresine katılmak üzere Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a gidecekti. Uzun yolculuklar onu derin derin düşündürüyordu. Belli olmaz, insan her zaman her gittiği yerden geri dönemezdi. Yola çıkmadan önce Sovyetler Birliği Merkez Komitesi'ne şu mektubu yolladı. Saygıdeğer yoldaşlar, çok hastayım. Bugünlerde Tanganyika'ya, Tanzanya'nın Zanzibar'la birleşmeden önceki adı. Uçuyorum. Dönemeyeceğim gibi bir önsezi var içimde. Kendim için hiçbir zaman bir şey istemedim. Fakat şimdi sizden bir ricam olacak. İki yakın insanım var. Karım Vera, Tulyakova ve oğlum Mehmet. Birikmiş param yok. Teliflerim de uzun süre yetmez onlara. Benim ölümümle onların parasız kalacaklarını düşünmek bana korkunç geliyor. Karımın ve oğlumun geçimini sağlayacak bir yol bulmanızı çok rica ediyorum. Yaşamım boyunca bir askeri olduğum partimin yardımına ve desteğine güvenmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Nazım Hikmet. Yola çıkarken yanında bu kez Vera yoktu. Sevişmeye başladıklarından beri ilk kez onsuz yola çıkıyordu. Sabahleyin Vera uykudayken yatağından kalktı, bavulunu bir gece önceden hazırlamıştı. Ona beni geçirmeye gelme demişti. Oysa bunu istiyordu. Bere'yi uyandırmamaya özen gösterdi. Ekber onu havaalanına götürdü. Uçak havalanırken hep Vera'nın elini tutmaya alışmıştı. Bu kez eli boşlukta kaldı. Ne kadar çok seviyordu onu. Uçak Anadolu'nun üstünden geçerken oralarda kışta kıyamette karlar içinde yaşayanları, yağsız bulgur aşı yiyenleri, tezek dumanları içinde oturanları, saçları bitmeden ölen bebeleri düşündü. Kahire'de onu Mısırlı yazar dostları karşıladı. Bir yıl önce Vera ile birlikte oldukları yerleri yeniden dolaştı, hüzünlendi. Gece yarısından sonra uçakla Kahire'den ayrıldı. Sabah ortalık aydınlanırken Hartum havaalanına indiler. Nazım alanda uzun boylu, ince yüzlü Sudanlı kadınları gördü, beğendi. Sudanlı subaylar da İngilizce konuşuyorlardı. Sarışın İngiliz turistler vardı alanın barında. Sudan'a aslan avına gelmişlerdi. Nazım bir zamanlar oralarda esir toplayan Osmanlıları düşündü. Zenci çocuklar hadım edilerek saraylara, konaklara, yalılara, köşklere gönderiliyordu. Ya kaçırılan zenci kızlar? Oralarda ya halayık oluyordu ya da cariye. Hartum'dan sonra ilk durak Darüsselam'dı. Nazım orada Kara Afrika'nın kokusunu duydu. Her yer yeşil bitki, palmiye ve muz ağaçları ile kaplıydı. Darüsselam kentinin ana meydanında Nazım meşhur asker anıtını gördü. Tunçtan dökülmüş bir asker anıtıydı bu. Çıplak ayaklı asker elinde silahla ileriye bakıyordu. Nazım rehberine, "Kime saldırıyor bu asker?" diye sordu. "Alamana." Nazım kentte Hintlilerle karşılaştı. Onlar da sömürge döneminde oraya gelip yerleşmiş ve İngilizlerin yardımıyla ticareti ellerine geçirmişlerdi. Tanganyikalılar onları hiç sevmezdi. Birçok insan hasır kulübelerde yaşıyor ve toprağın üstünde yatıp kalkıyordu. Bütün işsizler Tanganyikalıydı. Beyaz işsiz ise yoktu. Bankalarda bütün memurlar ya beyazdı ya da Hintli. Yerliler ise garsonluk, taşıyıcılık, çobanlık, ırgatlık gibi işleri yapıyordu. Nazım gece vıcık vıcık sıcaktan uyuyamadı. Sıcak derisine yapışıyor ve damarlarında akan kana karışıyordu. Ertesi gün Kilimanjaro dağının eteklerine uzandı. Arusha'yı, Moşe'yi gördü. Oralarda alacalı entarlar içinde, başlarında sepetler ve leğenlerle yük taşıyan kızları seyretti. "Kimine karabiberim," dedi, "kimine badem şekerim." Antiloplar kaçışıyordu bindiği arabanın önünden. Bir yerlerde bir mezarın yazısını okudu, bir Amerikan turisti çayırlıkta sızıp kalmış, aslanlar sabaha kadar başında beklemişler, bakmışlar ki ayılmıyor, sabahleyin o sarhoş turisti yemişler. Dostları çayırda onun kemiklerini bulmuşlar. Nazım orada Afrika'nın başka ülkelerinde özgürlük savaşlarında ölenleri düşünüyor ve derin işçilerin heyecanını paylaşıyordu. Özgürlük için, bağımsızlık için savaş vermenin heyecanını yitirmemişti ve şöyle diyordu. "Dövüşebilirim, doğru bulduğum, haklı bulduğum, güzel bulduğum her şey için, herkes için. Yaşım başım buna engel değil." Elveda Dünya. Uzun süren bu geziden sonra Nazım Moskova'ya döndü. Kısa süre sonra Berlin'e gitti, yine Moskova'ya, evine döndü. Ölüm düşüncesi hiç aklından çıkmıyordu. Bir gün Vera'ya şöyle dedi. "Ölümüm kanserden, zatürreden, ne bileyim neden olursa olsun ama yavaş olsun isterim. Bu seni çok mu şaşırtıyor? Eğer kanser olursam, yok sanmıyorum ya. Ama eğer olursam, bunu bana söylemeye söz verir misin? Ani ölüm, korkunç bir ihanet gibi geliyor. Sırtından hançerlenmek gibi bir şey, anlıyor musun? Ölmekte olduğumu bilmeliyim, bilmek isterim. O zaman şimdi ve tüm yaşamımda söylemediğim şeyleri söyler ve yaparım. Bu çok önemli. O zaman her şey değişir. İnsan hem kendisi hem de başkasıdır artık. Hız, cesaret, dürüstlük, genel olarak her şey başkadır. Dünya başka türlü görünür." O karamsarlık içinde Nazım, 1959 Haziran'ında "Gider ayak işlerim var, bitirecek" diye başlayan bir şiir yazmıştı. Son haftalarda bir gün evdeki tabloları yerleştirirken, "Vera," dedi, "evinde tabloları nereye asacağını düşünelim." "Sen ne diyorsun Nazım? Neden benim evim oluyormuş?" "Çünkü ben uzun zaman kalamayacağım buralarda." "Oysa sen öyle yaşayacaksın ki daha." "Bağışla beni." Vera ağlamaya başladı. "Seni üzmek istemezdim Veracığım ama bu düşünceye kendini alıştırmanı istiyorum. O zaman daha kolay karşılarsın. Bu iş nasılsa bir gün olacak. 2 yıl yaşamaya çalışacağım, göreceksin." Bir günde Vera'ya şöyle dedi. "Öldükten sonra yarım saat için uyanmak isterdim. Bana bunca acı çektiren yüreğimi görmek için bir de senin ağlayışını." Bir sabah da Vera'ya şunları söyledi. "Tüm yaşamım boyunca komünizmin çabuk kurulacağına inanmıştım. hatta bir yıl öncesine kadar. Ben yaşarken bunun gerçekleşeceğini düşünürdüm. Ama şimdi komünizmin gerçekleşmesi için belki de 100 yılın gerektiğini anlıyorum. Senin kızın Anyuta'nın bile bunu görmeye ömrü yetmeyecek. Benim sözünü ettiğim süre, yeni insanın, yani olağanüstü insanın oluşması için gerekti. Ben o insanı öyle seviyorum ki. Biz insan bilincinin gelişme sürecini çabuklaştırmak istiyorduk, olmuyor. Bir baba çocuğunun doğumunu ne kadar çabuklaştırmak isterse istesin, 9 ay beklemek zorundadır, yoksa düşük olur. Aradan birkaç gün geçti. 3 Haziran 1963 sabahıydı. Vera her zamankinden erken uyandı. Günün sıcak olacağı anlaşılıyordu. Pencereden içeri giren güneş odayı ısıtıvermişti. Vera, Nazım'ı uyandırmamak için yataktan kalkmadı. Ama az sonra saat 7.30'a doğru apartmanının kapısındaki kutuya gazetelerin konduğunu duydu. Kapağın açılışını Nazım da duymuştu. Vera'yı uykuda sanarak usulcacık yataktan fırladı. Ayaklarının ucuna basa basa koridora geçti, sessizce kapıyı açtı, kutudan gazeteleri aldı. Birden dizlerinin bağı çözüldü, gözleri karardı, yere yığıldı kaldı. Bir bacağının üzerine oturmuştu, öteki bacağını ileriye uzatmış gibiydi. Sırtı kapıya dayalıydı, bağıracak, Vera'yı çağıracak gücü kalmadan gözlerini kapamış ve dünyaya veda etmişti. Vera yatakta onun dönüşünü bekliyordu. Ses çıkmayınca meraklandı. Telaşla yerinden fırladı, tuvaletin kapısını açtı. Nazım yok. Banyonun kapısını açtı, Nazım orada da yok. Mutfak kapısını açtı, Nazım yine yok. Kapıya koştu, bir de baktı Nazım yerde, başı öne eğik, gözleri kapalı, kapıya yaslanmış kalmış. Vera ellerini Nazım'a uzattı, en ufak bir kımıldama yok. Çılgına döndü, acı gerçeği anlamıştı. Hemen telefona koştu, en yakın arkadaşının numarasını çevirdi ve hıçkırıklar arasında "Nazım öldü," dedi. "Ne diyorsun? Olamaz. Ben hemen geliyorum." Az sonra avluya bir ambulans geldi. Beyaz gömlekli doktorlar ve hasta bakıcılar çıktı içinden. Üst kata tırmandılar. Nazım'ın elini tuttular, nabzını aradılar, kalbini dinlediler. Nazım daha yere düşmeden ayakta ölmüştü. Vera konuşamıyordu, ağzı kilitlenmişti. Daha sonra Kremlin Hastanesi'nin doktorları geldi. Nazım hala kapının arkasındaydı. Yerde posta kutusunun anahtarı ve gazeteler vardı. Beyaz gömlekliler Nazım'ın pasaportunu istediler. Vera yatak odasında Nazım'ın cebinden pasaportunu alarak sayfaları çevirdi. İçinde el yazısıyla yazılmış şu şiiri buldu. Vera'ya. "Gelsene," dedi bana. "Kalsana," dedi bana. "Gülsene," dedi bana. "Ölsene," dedi bana. "Geldim, kaldım, güldüm, öldüm." Ölüm düşüncesi son yıllarda Nazım'ın aklına hiç çıkmamıştı. 4 yıl önce Kafkasya kıyılarında denize, kuma, güneşe, elmaya, yıldızlara karışıp gitmenin zamanı geldi dememiş miydi? Seni nasıl unuturum Nazım? Aradan yarım yüzyıl geçti. Seni nasıl unuturum Nazım? Paris'teki tatlı günlerimizi nasıl unuturum? Sen, Vera, Nezihe, ben, Abidin, Güzin, Avni Arbaş, Henriet, Pertey Boratav, Bedri Rahmi, Quartier Latin, Pantheon'daki Rus lokantası, ruh kulları, sen dünya gidişimiz, UNESCO'ya gelişin, sevgi dolu yüreğin, insanlık aşkın, güzel kadınlara tutkun, coşkulu sesin, gülümseyen yüzün hep aklımda. Seni nasıl unuturum Nazım? Teşekkür. Nazım romanını yazarken birçok kaynaktan yararlandım. Oralarda bulduğum belgeler ve tanıklıklar kitabıma renk kattı. Başlıcaları şunlar. Bu dünyadan Nazım geçti, Vanu. A'dan Z'ye Nazım Hikmet, Mehmet Fuat. Nazım ile Piraye, Mehmet Fuat. Piraye'ye mektuplar, Mehmet Fuat. Vanyulara mektuplar, Müzeher Vanu. Nazım Hikmet'le 3,5 yıl, Orhan Kemal. Gel zaman git zaman, Güzin Dino. Nazım Hikmet ve Serteller, Yıldız Sertel. Nazım Hikmet'in son yılları, Zekeriya Sertel. Mavi Gözlü Dev, Zekeriya Sertel. Hatırladıklarım, Zekeriya Sertel. Nazım Hikmet ve Babali, Zekeriya Sertel, Sabiha Sertel ve Yıldız Sertel. Nazım Hikmet'in gerçek yaşamı, Kemal Sülker. Nazım Hikmet polemikleri, Kemal Sülker. Nazım Hikmet dosyası, Kemal Sülker. Nazım'ın siyasi yaşamı ve davaları, Atilla Coşkun. Barış'ın şairi Nazım Hikmet, Kıymet Coşkun. Nazım Hikmet, Kıymet Coşkun. Nazım'ın hasreti, Profesör Türkkaya Atağı. Nazım'la, 1933-38 yılları, Faik Bercavi. Nazım Hikmet, Taha Toros. Şair Baba ve Damdakiler, Balaban. Nazım Hikmet'le 7 yıl, Balaban. Nazım, Can Dündar, tanıdığım Nazım Hikmet, Orhan Karabeli, Türk basınında Nazım Hikmet, Hikmet Yücebaş, Hasretle, Metin Güneş, Nazım Hikmet. Siyasi biyografi, Hikmet Akgül. İblisler, Azizler, Kadınlar, Refik Erduran. Nazım'la son söyleşimiz, Vera Tulyakova, Atova Behramoğlu. Romantik komünist, Saime Göksu, Edward Timms. Bizim radyoda Nazım Hikmet, Tüstav. Nazım, Dünyası ve Biz, Şükran Kurdakul, Sennur Sezer. Nazım Hikmet, Tabu ve Efsane, Atavol Behramoğlu. Nazım'dan Armağan, Cem Yayınevi. Dünya Şairi Nazım Hikmet, Nedim Gürsel. Nazım Hikmet, Ekber Babayev. Kardeşim Nazım, A. Sivers Kavaya, S. Utut Gavri. Türkiye Şairi Nazım Hikmet, Aziz Nesin. Nazım Hikmet Aydınlığı, Öner Yağcı, Nazım Hikmet, Aksın Bezirci, Nazım'la 7 yıl, Galina Kolesnikova. Eluard ve Nazım Hikmet'le Renklerin Dili, Medine Sivri, Nazım Hikmet, Öteki Defterler, YKY, Nazım Hikmet'in Yaşadığı Adalet Dramı, Adnan Cemgil, Nazım'ın Bursa Yılları, Güney Özkılınç, Yazdık Nazım Nazım diye. Zühtü Bayar, Günel Altıntaş, Galina'nın Nazım'ı, Dursun Özden, Nazım'ın Çilesi, Redif Fiş, Beyaz Perdede ve Sahnede Nazım Hikmet, Oğuz Makal, Kalkın Nazım'a Gidelim, Fahri Erdinç, Sana Tütün ve Tesbih Yolluyorum, Füsun Özbilgen, Nazım, Samiye Yaltırım, Aydın Aydemir, Çizgilerle Nazım Hikmet, Müjdat Gezen, Akşam Nöbeti, Aydemir Balkan, Suat Derviş, Liz Behmuaras. Çeşitli dergilerde de Nazım Hikmet'le ilgili birçok yazıdan yararlandım. Bazıları yakın dostlarımındı. Onlara teşekkür borçluyum. Başlıcaları şunlar. Doğan Hızlan, Cengiz Bektaş, Zeynep Oral, Turgut Çeviker, Rutka Yaziz, Mehmet Ali Sebük, Fuat Caner, Ali Serdar, Tahir Abacı, Yücel Kayıran, Mehmet Ali Kılıçbay, Adnan Binyazar, Ferit Öngören, Özdemir İnce, Onat Kutlar, Enver Ercan, Necati Güngör, Kubilay Önal, Metin Ergin, Afşar Timuçin, Göksel Aymaz, Mustafa Öneş, Ayşegül Yüksel, Turgay Fişekçi. Nazım Hikmet'in şiirlerinden yapılan alıntılar için Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılığı'nın yayınladığı 8 ciltlik toplu şiirlerden yararlandım. Bu konuda YKY yayın yönetmeni Raşit Çavaş'ın ilgisine teşekkür ediyorum. Ancak bazı şiirlere Nazım'ın kendi sesinden Paris'te 1961 yılında aldığım kayda göre yer verdim. Bu kitapla ilgili belge ve fotoğraf toplanmasında, yazıların bilgisayara geçirilmesinde, düzeltilmesinde, kaynak araştırılmasında bana yardımcı olan yakınlarıma da teşekkür borçluyum. Ayşe Sadıç, Meltem Sarıyel, Füsun Topuz, Gülen Zeytinbaş, Kerem Topuz, Aydın Ergil, Müşerref Cimcoz, Avukat M. Ali Sebük'ün kızı Ayşe Sebük Ataman ve annesi Müjde Aykaç. Kitapta kullandığım görsel malzemenin çoğunu sağlayan Nazım Hikmet Vakfı 2. Başkanı Kıymet Coşkun'a, Vakıf Başkanı değerli dostum Rutkay Aziz'e, Nilgün Er Uysal'a, kapak çalışmasını yapan değerli dostum Remzi Kitabevi sahip ve yöneticilerinden Ömer Erduran'a, editör Necla Feroğlu'na, Nesin Palabıyık'a, Hatice Taş'a, grafiker Emrah Apaydın'a ve bu kitap üstünde çalışmalara başladığımdan beri her alanda bana yardımını esirgemeyen Öner Ciravoğlu'na ayrıca teşekkür ederim. Nazım'la birçok ortak dostumuz oldu. Onlardan da yıllar boyu Nazım'la ilgili anılar dinledim. Aralarında şunlar yer alıyor. Vala Müzeher Vani, Abidin Güzindino, Zekeriya Yıldız Tertel, Hayri Nisa Pertev Naili Boratav, Orhan Kemal, Faik Bercavi, Avni Arbaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Fikret Mualla. Hepsini saygıyla anıyorum. Kitabın sonu. 24 Haziran 2013. Sayfa 317.